Ayrım 27, sayfa 317. Dağa çıkışın bitkin düşürdüğü askerler geçidi serbest yürüyüş düzeninde yavaş yavaş dolduruyorlardı. Yüzbaşı görevinin askeri değil de sadece polisiye bir görev olduğu fikrine gerçekten de derinden inanmıştı. Yoksa düşman alanında hareket eden bir birliğin izleyeceği taktiğin esaslarını oluşturan en sıradan önlemleri almayı ihmal etmezdi. Keşif kolu öncü, kanat ve artçı güç tarafından korunmaksızın gevezelik eden, gülen, sigara içen piyadeler çıkışın yorgunluğunu gidermek için geçitte toplanarak plansız bir karmaşalık yaratmışlardı. Siperde Gabriel Bagratyalı'nın yanına kadar sürünerek gelen Nurhan Çavuş, komutanı kulak tırmalayıcı fısıltılar ve mimiklerle askerleri kuşatmaya, geri çekilme hattını kesmeye ikna etmeye çalışıyordu. Ne var ki Gabriel gergin yüz ifadesiyle Nurhan'ın ağzını kapatarak dirsek vurmuştu. Rahat bir adama benzeyen şişman bölük komutanı üstünde yarım ay olan başlığını çıkarmış, alnına akan terleri silmişti. Yürüyüş kolunun genç subayları etrafındaydı. Ellerindeki küçük harita üzerinde Ermenilerin saklanmaları olası yerlere ilişkin hiç de askeri olmayan biçimde tartışmaya başladılar. Geçen zaman Bagratyan'a yakıcı bir sonsuzluk gibi gelmişti. Bitkin düşmüş yüzbaşı bölgeyi kontrol etmek için daha yüksek bir noktaya çıkma zahmetine bile katlanmamıştı. Nihayet Borazancısına toplanma işareti verdirdi, hem de herhalde kaçak Ermenilerin kararın korkunçluğundan ödlerinin patlamasını sağlamak için olsa gerek, defalarca tekrar ettirerek. Askerler kışlada yaptıkları gibi dört sıra yaygın bir hat çizdiler. Erbaşlar hattın önüne fırlayıp subaylara tekmil veriyor, subaylar da kılıçlarını çekmiş olarak yüzbaşıya tekmil vermek üzere koşuyorlardı. Gabriel bölük komutanının yüzünü belleğine kazırken sempati duymuyor değildi. Ablak, sevecen bir yüzdü bu. Burnunun üzerinde altın çerçeveli bir gözlük taşıyordu. Şimdi yüzbaşı da kılıcını çekmişti ve güçsüz sesiyle emir vermişti. ''Süngüt ak!'' Tüfeklerin kabzası takırdadı. Kılıcını başının üstünde çeviren yüzbaşı ucuyla Ermeni gecelerinin sırtlarını gösterdi. ''Birinci, ikinci sıra, avcı zinciri safında arkamdan gel.'' Yüzbaşıdan sonra en yüksek rütbeli subayın da sesi duyuldu. ''Üçüncü, dördüncü sıra, avcı zinciri safında arkamdan gel.'' Görünüşe göre askerler henüz kaçakların Damlacık'ta mı yoksa Musa Dağı'nın kuzey tepelerinde mi olduğunu bilmiyorlardı. Ermeniler kalpleri hizasında siperlerin içindeydi. Siperin önüne kazılan eğim ve tüfeklerin yerleştirildiği yarıklar kamufle edilmişti. Görüş alanı içinde geçit sırtını örten çalı çırpının budanmış olduğu da görülmüyordu. Geniş avcı zinciri oluşturan askerler hiçbir şeyden habersiz yukarıya doğru yürüyorlardı. İlk siper öylesine mükemmel kamufle edilmişti ki sadece daha yüksek yerlerden fark edilebilirdi. Oysa karşı tepelerdeki ağaçların dışında böyle bir yer yoktu. Bütün gözler elini kaldırmış olan Bagratyan'a çevrilmişti. Askerler çalılıklar içinde epeyce yavaş ilerliyorlardı. Yüzbaşı bir sigara daha yakmıştı ki birdenbire kuşkuya kapılıp durdu. Oradaki toprak yığını da ne demekti? Ancak birkaç saniye sonra aniden anladı meseleyi. Gördüğü şey avcı siperiydi. Fakat bu gerçek önce ona öyle inanılmaz gelmişti ki bir süre sonra bağırabildi. ''Yaraya at, siper al!'' Artık çok geçti. İlk kurşunlar henüz Bagratyan elini indirmeden atılmıştı. Ermeniler dikkatli ve güvende hiç telaşa kapılmadan peş peşe ateş ediyorlardı. Herkes tek kurşunun bile boşa gitmemesi gerektiğinin bilincindeydi. Kurbanları sadece birkaç adım ötede tamamen donmuş olarak durduğundan tek mermi bile boşa gitmemişti. Rahat yüzlü şişman yüzlü yüzbaşı birkaç kez daha bağırdı. ''Yere yat, sipere!'' Sonra sınırsız bir şaşkınlıkla gökyüzüne bakarak yere çöktü. Yere yığılmadan önce gözlüğü düşmüştü. Askerler arasındaki tılsım çözülmüştü artık. Aralarında yüzbaşı bir subay ve üç onbaşının bulunduğu birçok ölü ve yaralıyı arkalarında bırakarak yabanıl naralarla aşağıya doğru kaçıyorlardı. Gabriel ateş etmemişti. Aniden hafiflemiş, süzülme duygusu sarmıştı içini. Çevresindeki gerçeklik, gerçekliğin sahici yoğunlaşmasının yaşandığı zamanlardaki gibi gerçek dışı olmuştu. Askerler kendilerine gelesiye kadar uzun zaman geçti. subay ve ast subaylar kaçışı önlemekte zorluk çekmişlerdi. Kaçanları kılıçlarının tersi ve tüfek dipçikleriyle geri döndürüyorlardı. Bu arada ateşten nasibini almamış 3 ve 4. sıralar öne çıktılar. Ancak yeni avcı hattı ilk önce etkili bir saldırı çizgisi belirleyeceğine, Ermeni siperlerinin nerede bulunabileceğini tahmin bile etmeksizin en uygunsuz noktalarda çalıların ve taş yığınlarının arkasında siper almıştı. Çalılıklar ve çam ağaçlarına doğru şiddetli kurşun yağmuru başlamıştı ama Ermenilere en ufak bir zarar vermiyordu. Sadece bazen savunucuların başlarının üzerinden geçen keskin mermi sesleri duyulmaktaydı. Gabriel siperler boyunca şu emri verdi. Ateş etme, iyice siper al, düşman yakına gelesiye kadar bekle. Aynı zamanda kanat mevzilerine haber göndererek kim tek bir kurşun atmaya cesaret eder ya da yüzünü gösterirse hain muamelesi göreceğini bildirmişti. Hiçbir asker emniyet engeli kurduklarını bilmemeliydi. Ermeni geçidi eskisi gibi ölüm sessizliğindeydi. Savunucuların tümü askerlerin yoğun ateşi sonucunda ölmüş görünüyorlardı. Bir saat süren bu karma karışık cephane israfından sonra bölük, dört kudurgan dalga halinde yeni bir saldırı denedi. Artık ilk çarpışmadan daha özgüvenli olan Ermeniler, asker dalgalarını yine yakına gelinceye kadar beklemiş ve yine yok etmişlerdi. Hem de bu kez daha kanlı ve korkunç biçimde. Artık subaylar kaçışa engel olamıyorlardı. Geçit bir anda boşalmıştı. Sadece çalılıkların arasından yaralıların feryatları yükseliyordu göğe. Ermenilerden bazıları siperlerin dışına tırmanmaya başlamışlardı ki Bagratyan hiç kimseye yerini terk etme emri verilmediğini aykırdı. Bir süre sonra ağaçların arasından ellerinde sedyelerle çıkan sıhhiye erleri Kızılay bayrağını sallamaya başladılar. Gabriel Bagratyan Nurhan Çavuş'u yollamıştı. Sıhhiye erlerine doğru bir iki adım atan Nurhan Çavuş yaklaşmalarını işaret ederek yüksek sesle bağırdı. Ölüler ve yaralılarınızı alabilirsiniz. Silahlar, cephane, sırt çantaları, fişeklikler, ekmek torbaları, üniformalar ve çizmeler burada kalacak. Bunun üzerine sıhhiye erleri kendilerine doğrultulmuş namluların tehdidi altında ölü ve yaralıları iç çamaşırlarına kadar soyarak istenenleri utanılası bir öbek yapıp bırakmışlardı. Sıhhiyeciler kurbanlarla birlikte ortadan kaybolduktan sonra durmadan gelip gittikleri için uzun sürmüştü. Nurhan Çavuş'a dahil bütün savaşçılar saldırının tamamen püskürtüldüğü ve yeni bir saldırının beklenmemesi gerektiği kanısına varmışlardı. Gabriel bu baştan çıkarıcı sesleri duymuyordu bile. Tam tersine Samuel Avakyan'a keşif birliğinden en iyi oğlanları seçip ileri göndermesini, emirberlerden bir kısmını da ganimet olarak ele geçirilen silah, sırt çantası ve üniformaları hızla toplayıp cephe gerisine taşımakla görevlendirmesini emretmişti. Keşifçiler arasında en faal olanlar hareketlerini tam gözlemek üzere Osmanlı bölüğünü izleyeceklerdi. Emirberler eşyaları toplamayı yeni bitirmişlerdi ki Stepan'dan biraz büyük olan Hayk adlı çocuk bir kısım askerlerin dağı kuzey yönünden tırmandıklarını bildiren rapor getirdi. Askerlerin bu tarafta bulabilecekleri hiçbir şey yoktu elbette. Ne var ki bu hareket deniz tarafından bir kuşatma girişimi olabilirdi. Kendilerine rapor iletildikten sonra sadece Gabriel değil, Nurhan Çavuş ve ötekiler de böyle düşünmeye başlamışlardı. Komutayı en güvenilir grup liderine bırakan Gabriel, Nurhan Çavuş'la birlikte siperi terk etti. Kayalıkların oluşturduğu barikatların arkasında bekleyen, savaş isteğiyle dolu adamların yanına tırmandılar. Musa Dağ'ın oğulları hemen altında bölük börçük sarp kayalıkların aniden ya da kademeli olarak çoğu kez 200-300 metre derine inerek denize düşen bu aşılmış çıplak kireç kayalıkların üzerindeki her yığını, her tümseyi, her mağarayı, her çalılığı, her agavı tanıyorlardı. Dağı tanımak ne kadar güçlü olursa olsun bölgeyi tanımayan bir birlik karşısında büyük avantaj demekti. Bagratyan aralarındaki bağın sürekli kılınması ve birbirlerinin ateşine maruz kalmamaları için yarıklara ve kaya kütlelerine akıllıca dağılmayı bu dağ çocuklarının inisiyatifine bırakmıştı. Görev öncekinin aynıydı. Tam bir görünmezlik ve ölüm sessizliğiyle düşmanın ileri çıkması sağlanacak, sonra da yok edilecekti. Fakat bu kez askerler daha akıllıca davranmışlardı. Bölük ana gücünü yavaşça geçidin karşısındaki tepelere kaydırmış ve ağaçların arkasına çok iyi siperlenerek daha ormanın kıyısındayken büyük sipere doğru hızlı ama yine de ürkek ateş açmıştı. Siperler yine isabet almadılar. Ancak bu arada gözcüler kayalık bölgede 4 kişiden oluşan olağanüstü kararsız bir keşif kolunun görüldüğünü bildirmişlerdi. Bunların dağlı değil ova insanları olduğu hemen fark ediliyordu. Kayalıklarda beceriksizce sağlam basmaya çalışarak bir siperden ötekine sinip her deliğe her köşeye bakıyorlardı. Zaptiyeydi bunlar. Ermenilerin yüreği sevinçle doldu. Askerlere yabancıydılar ama zaptiyelerin nasıl insanlar olduğunu herkes bilirdi. İşte şimdi militarizmin giriştiği alçakça tarlanın acısını çıkarmanın, büyük annelere karşı çok cesur olan ama henüz 3 kez silahsızlandırılmadan önce bile erkeklerin karşısında zangır zangır titreyen bu korkak canavarlara yaptıklarını ödetmenin zamanı gelmişti. Gabriel bazılarının gözlerinde çılgınlık sarhoşluğunun alevlendiğini görüyordu. Zaptiye onbaşısı siper hattını geçip Ermenilerin gerisine düştüğü izlenimi edinmiş olmalıydı. Sessizce geriye yolladığı adam kırmızı işaret flamasıyla bazı hareketler yapmaya başlamıştı. Kuşatma grubunun tereddütle ilerlemesi uzun sürüyordu. Ayakları geri geri gidiyor, sanki kaba kireç kayalıklarına değil de kaynar suyun üzerinde yürüyorlarmış gibi tökezleyen adımlarla ilerliyorlardı. Grubun yarısı piyade, yarısı da zaptiyelerden oluşmaktaydı. Gevşek kümeler halinde 2 subay komutasında ilerleyen grup, onbaşının keşif yaptığı noktaya kadar gelmişti. Askerlerden pek azının siperlenmiş olduğu bir anda birdenbire Ermenilerin ateşi başladı. Askerler düzensiz biçimde kaçışıyorlar, kaçarken silahlarını bile unutuyorlardı. Türkler, özellikle Anadolulular asker olarak ünlüdürler. Ne var ki bu saldırının nereden geldiği belli değildi. En cesurları bile kendilerini nasıl savunacaklarını bilmiyorlardı. Kayalıkların arkasından ve geçidin değişik köşelerinden Ermeniler çıkmaya başladıklarında inilti ve feryatların havayı parçaladığını duymuşlardı. Başlarında Nurhan Çavuş olduğu halde Ermeni savaşçılar piyade zaptiyelerin arasına kama gibi girmişti. Askerlerin önemli bir kısmı böylece dik kayalıklarda mahsur kalmıştı. Zaptiyeler amansız duvarlara tırmanmaya çalışıyorlar, mermilerden korunmak için çaresizce kayalara yapışıyorlar ya da sert dikenleri ümitsizce kavrayıp asılı kalıyorlardı. Birçoğu kayarak yuvarlanmış havada top gibi dönerek denize düşmüştü. Fakat askeri birliğin ana gücü ölümcül kayalık labirentten kısa yoldan kurtulmayı deniyor, peşinde dağlı savaşçılar olduğu halde geçide doğru zıplayarak, tökezleyerek, atlayarak kaçıyordu. Ermeni savaşçılar kendilerinden geçmişti. Askerleri avlarken gırtlaklarından anlamsız, çirkin sesler çıkarıyorlardı. Gabriel Bagratyan'da bir önderde bulunması gereken netliği çoktan yitirmiş, bilmediği bir coşkunlukla kanının 1000 yıl süren uykusundan doğan çok eski bir müzikle sarsılmaktaydı. Onun göğsünden de aklı başında olduğu zamanlarda dehşete düşeceği yabanıl bir dilin kısa heceleri sökülüyordu. Artık dünya biraz öncekinden 100 kat daha hafifti. Dünya hiçbir şey değildi. Su kelebeklerinin o zayıf kanat çırpışları kadar bile ağırlığı yoktu. Hoplayan kırmızımsı bir danslı dünya ve dansçının canını yakmıyordu. Fakat çılgınlığın etkilediği tek kişi Bagratyan değildi. Kayalık barikatların orada savaşçıların arasında bulunan papaz Aram Tomasyan da aynı çılgınlığı yaşamaktaydı. Eskiden kalmış bir haçlı gibi elinde çarmıha gerilmiş İsa heykeli olduğu halde kollarını havada sallayarak ağlıyordu. İsa, İsa! Ne var ki bu savaş haykırışına konu olan savaşçı İsa'nın, papaz Aram'ın başka zamanlarda kutsal kitabından kendi davranışlarını denetlediği o çilekeş İsa ile pek az benzerliği vardı. Tuhaftır ki Aram'ın İsa haykırışı Gabriel Bagratyan'ı kendine getirmişti. Savaşı bırak başkomutanı olmayı, sanki o içinde değilmiş gibi izlemeye başlamıştı. Kayalık bölgede savaş gürültüsünün duyulması, karşı tepedeki ormanın kıyısında bulunan avcı hattı için cephe saldırısına geçme işareti olmuştu. Avcı zinciri ilerliyor, boşluğa ateş ediyor, yere yatıyor, ateş ediyor, ayağa kalkıyor, biraz yürüyüp yeniden yere yatıyordu. Aynı zaman dilimi içinde ezilmiş kuşatma grubu Ermeniler tarafından kayalıklardan sürülüp atılmıştı. O nedenle kuşatma birliğini izleyen Ermenilerin ateşi saldıran avcı hattını kanattan vurmuştu. Gabriel Bagratyan ateş etmeksizin kayalardan birinin üzerinde duruyordu. Teğmenlerden birinin direniş noktası oluşturmak için düzensiz asker kalabalığından bir bölümünü geri çevirdiğini görmüştü. avcı zinciri yere yatıp ateşe başladı. Ama Osmanlı zabitine saldıran Nurhan Çavuş dipçiğiyle yere sermişti adamı. Askerler şeytanın kendisini görmüş gibi silahlarını atıp kaçıyorlardı. Uzatmalı Nurhan Çavuş gerçekten de şeytana benziyordu şu an. Osmanlı piyadesinin ne değerli bir öğrenciyi yitirdiği açıkça görülmekteydi. Yüzünü kan basmış, kırlaşmış uzun bıyıkları darmadağınıktı. Boğazından tek bir ses bile çıkmıyordu artık. Kuşatılmaması için görünmemesi gerektiği aklına bile gelmiyor gibiydi. Zaman zaman duruyor, borazanını ağzına tutup soluk soluğa birkaç kekeme ses çıkarıyordu. Borazanın dehşetli sesi dostun düşmanın üzerinde etkili olmaktaydı. Gabriel askerlerin cepheyi kayalıklara doğru kaydırma girişiminde bulunduklarını fark edince siperlerdeki adamlarına tüfeğini başının üzerinde sallayarak saldırı emri verdi. Manga başlarının artık dizginlemekte zorluk çektiği mangalar haykırarak ileriye atılmışlar, yere yatmadan, cephaneyi sakınmadan askerlerin yeni kurdukları cepheyi kurşun sağanağıyla sarsmışlardı. Böylece Osmanlı bölüğü bir kıskacın iki dişlisi arasına düşmüş oluyordu. Ermeni askerleri daha deneyimli ve soğukkanlı olsalardı bölüğü tamamen imha edebilir ya da tutsak alabilirlerdi. Oysa şimdi askerler vahşi feryatlarla kaçmaya başarıyorlardı. Ne var ki kanat emniyetine mensup mangalardan ikisi askerlerin yolunu kesip ateşe tutmuşlardı. Dağdan aşağıya doğru koşan askerlerin kaçışı dağın eteklerinde bile durmamış, ancak nihayet toplanabildikleri Bitiyaz Kilisesi'nin yer aldığı meydanda bitmişti. Direnişçilerin eline 9 asker, 7 zaptiye ve genç bir subay geçmişti. Ermeniler soğukkanlı bir doğallık içinde Ermeniler tarafından katledilmenin ne demek olduğunu ayrıntısıyla göstermeye koyulmuşlardı. Zaptiyelerin ikisini kurtarmak mümkün olmamıştı. Ama Bagratyan'la Aram Tomasyan diğer tutsakları bedenleriyle korumuşlardı. Nurhan Çavuş başta olmak üzere çoğunluk, yüz binlerce Ermeninin katili olan bu adamlara böylesine yumuşak davranılmasını bir türlü anlamıyordu. Bagratyan akılcı görüşünü düş kırıklığına uğramış mangalara kabul ettirmek de güçlük çekmişti. Onları öldürmemizin ya da rehin olarak tutmamızın yararı yok. Onları kılları kıpırdamadan gözden çıkarırlar. Bizse karınlarını doyurmak zorunda kalırız. Oysa tutsakları bir mesajla birlikte Antakya'ya göndermemiz çok iyi olur. Gabriel Bagratyan ayakta zor duran, yüzü küle kesmiş Teğmen'e döndü. Sizinle ne kadar kolay başa çıktığımızı gördünüz. Üzerimize bölük değil alay da göndersiniz değişen bir şey olmaz, onu da yeneriz. Bak daha güneş batmadı, gerçekten isteseydim tek kişi bile yaşıyor olmazdı şu an. Antakya'ya komutanına bunu anlat. Layık olmadığımız halde sizlere çok lütufkar davrandığımızı söyle. Benim adıma de ki, bölük ve alaylarını imparatorluğun barışçıl yurttaşlarına karşı savaşta kullanacağına, imparatorluğun düşmanlarına karşı savaş için saklasın. Biz burada rahatsız edilmeden yaşamak istiyoruz, başka bir amacımız yok. Eğer çok başka şeyler yaşamak istemiyorsanız bizi bundan sonra rahat bırakın. Bagratyan'ın sözlerindeki övünç, tehdit edici özgüven, tutsakların içine düştükleri acınası ölüm korkusu, Ermenilerin ölüm dürtüsünü azaltmıştı. Askerler sadece silah, çizme ve üniformalarını bırakmamışlar, aynı zamanda soyunmak zorunda kalmışlardı. Serbest bırakılan tutsaklar bu utanılası durumda bir de ikinci çarpışmada ölen ya da yaralananları damlacıktan aşağıya taşımak zorundaydılar. Günün ganimeti çok büyüktü. 93 mavzer, çok miktarda cephane ve süngü. Yetersiz biçimde silahlanmış 56 mangadan yaklaşık 10'unun silah ihtiyacı böylece tamamen giderilmiş oluyordu. Esas büyük başarı buydu ve bu başarı hiçbir kurban vermeksizin elde edilmişti. Çünkü Ermeni tarafında biri ağır olmak üzere sadece 6 yaralı vardı. Yaşanılan ezici zaferin gerçek değerinin savaşçılar ve kamp halkı tarafından oldukça fazla abartılmasına şaşmamak gerekir. Ordunun yurttaşlıktan attığı Damlacık tepelerinde yuvalanmış, yeterli barınağı, yiyeceği, silahı olmayan, üstelik kesin ölüm beklentisi içine girmiş bu insanlar, savaş gücü yüksek bir bölüğü, yani aylarca eğitim görmüş, modern biçimde donatılmış, birkaç yüz gençten oluşan piyadeleri sadece yenmekle kalmamış, neredeyse yok etmişti. Hem de bu dehşetli ama kolay savaş 4 saat bile sürmemişti. Daha sonra her şey iyi düşünülmüş plan ve savunmanın isabetli biçimde inşa edilmesi sayesinde kolayca sözü edilmeye değmez kayıplarla son bulmuştu. Saldırganın gücüne rağmen 1. birliğin sadece bir bölümü savaşa katılmış, birliğin büyük çoğunluğuyla ihtiyat birliği hazırlık durumuna bile geçmemişti. Bütün bu hayal bile edilmeyen kanıtlar, 7 köyün içinde bulunduğu durumun çok parlak olduğunu, bütün bir bölüğü kayıp vermeksizin cehenneme yollayan Damlacık ordusunun 4 bölüğüne karşı da direnebileceğini göstermiyor muydu? Kaşarlanmış kötümserler bile Cemal Paşa'nın kadrosu az 4. ordusu için her silaha ihtiyaç duyulduğunu bildiklerinden, İttihatçıların tabur ve alayların ihtiyat kadrolarını nereden bulacaklarını soruyorlardı kendi kendilerine. Kötümserler bile böyle düşündüklerine göre iyimserlerin, İttihatçıların aldıkları dersten sonra yeni bir saldırıya girişmeyeceklerini, hiç olmazsa yakın zamanda Musa Dağı'ndaki Ermeni soyunun hayatta kalacağını sanmaları doğaldı. Oysa bu şanlı saatte geleceği düşünen sadece politik beyinlerdi. Tarif edilemez bir sarhoşluk içindeydi kalabalık. Gençlik Birliği'nden emirber maratoncular gibi soluk soluğa zafer haberlerini verdiklerinde, Terhaykazun muhtarları, papazları ve savaşlar arasında bulunmayan öğretmenleri etrafında toplamış, önlerine düşerek onlarla birlikte yürümeye başlamıştı. Bu arada Gabriel Bagratyan, Nurhan Çavuş, Avakyan ve öteki grup liderleriyle gece için emirleri belirlemekteydi. Çatışmaya girmiş savaşçıların yerini 2. siperde mevzilenmiş elemanlar almıştı. Savaşa fiilen katılmış olanlara aileleriyle birlikte geçirmeleri için 24 saat izin verilmişti. Ne var ki Nurhan Çavuş, muzaffer birliklerin sivil domuz sürüleri gibi kampa dönmelerini istemiyordu. Yorgun savaşçılara hiç acımadan saf almalarını istemiş, onları sıraya sokarak etkili bir yürüyüş kolu oluşturmuştu. Bu yürüyüş kolu güneş batarken trompet sesleri ve Nurhan Çavuş'un borazanının barbar gürültüsü eşliğinde kent çukuruna doğru harekete geçti. Ancak yolun yarısında savaşçılarla kamp halkı karşılaşınca o güzelim düzenin kuralsız bir coşkunluğa dönüşmesini Nurhan Çavuş gibi bir asker bile engelleyememişti. Gabriel tuhaf bir yorgunluk içindeydi. Ona öyle geliyordu ki sanki 3 Bagratyan vardı içinde. Biri rahat yaşamaya alışkın olandı. Öteki ise dolandırıcı gibi kendisine hiç uygun olmayan korkunç işlerle uğraşan yeni biriydi. Üçüncü de asıl ve gerçek olandı. Ama asıl ve gerçek kişiliği diğer 2 kişilik arasında bedensiz ve yursuz olarak gidip geliyordu. Asıl Bagratyan öyle uyuşmuştu ki Terhaykazu'nun kendisine yönelttiği sözleri algılayamamıştı. Sadece adamlarımızın cesareti değil, sizin savunma planınız, haftalardan bu yana, zekice bir plan. Onun sayesinde katı disiplin bundan sonra da yararlı olacak bize. Rahmeti hak edenler. Gabriel kendisini büyük bir olayın tam ortasında hissetmekteydi. Dört yanını kuşatan yabanıl sevinç ya da genel bir ağlayış değildi. Tersine ikisinin tuhaf karışımından oluşmuş sarsıcı derinliklerden fışkıran biraz tuzlu tatlı bir şeydi. Dokunmak için binlerce insan hasretle ona yaklaşmaktaydı. Hafifçe ileriye uzanmış kadın, yüzleri eğilmiş genç kız alınları. Bütün kadınlar metal takılarını takmışlardı. Ellerini tutmaya çalışan eller, eller ve ellerine değen dudaklar. Doğaüstü bir yorgunluk, bir yok oluş içindeydi. İçinden çıkılması mümkün olmayan ses labirenti, yüzlerce hayır dua mırıldanıyor, teşekkür ediyordu. Onların önüne düşüp sadece sürgün ülkesinden kurtarıp yukarıya çıkarmamış, aynı zamanda çöllerde ölüp gitmekten de korumuştu. Ve şimdi halka hayatta kalacaklarına ilişkin ölçüsüz bir umut vermiş, evet hatta bunu kesinleştirmişti. Kısa ama tamamen mitolojik bir tören. Çok eski zamanlarda kabileler krallarını böyle seçiyor olmalıydılar. Seçtikleri içlerinden en sert, en güçlüsü değildi. Tersine ünlü atalara sahip, kendisine yakınlaşıldığında bile yakın olunmayan kibar biri, en ortada bulunduğu zamanlarda bile hep çevrenin dışına düşmüş bir yarı yabancı, katılığı içinde yumuşak ama yumuşaklığı içinde de katı olan anlaşılmaz bir adamdı. Ne var ki Gabriel'in yaşadığı sevinç değil, düşsel sıkıntı duygusuydu. Kendisinin özel bir ödül hak ettiğini düşünmüyordu. Savaşa katılan herkes Damlacık'la aynı şeyi yapardı. Zafere yol açan zeka değil, arazinin doğal yapısıydı. Muhtarların kır saçları gözünün önünde sallanmaktaydı. Yabancı olarak değerlendirdikleri Gabriel'e karşı her zaman çekingen davranmış inatçı köylüler bile babalarının elini öper gibi uzanıyorlardı ellerine. Elinin öpülmesi korkunç rahatsız etmişti Bagratyan'ı. Sağ eli çaresizce direniyordu. Elini cebine sokup saklamak geliyordu içinden. Yorgun kalabalığın arasından yavaş yavaş çok zorlanarak çıktı. Şu an tek güçlü istek duymaktaydı. Tıraş olmak, yıkanmak, dakikalarca baştan ayağa keselenmek, sonra da vücudunda ipek bir pijamanın dokunuşunu hissetmek. Kalabalık durmadan sıkıştırıyor, durmadan eli öpülüyor, minnet sözleri söyleniyordu. Kendisini ilgilendiren bir yüz bulabilmek için yardım beklercesine etrafına bakınmaktaydı. Nihayet İskuhi'yi gördü. Genç kız Bagratyan'ı baştan beri izlemiş ama hep arkasında kalmıştı. Şimdi kızın narin vücudundan medet umarmış gibi ona uzanıyordu. İskuhi Bagratyan'ın yüzünün sapsarı kesildiğini görmüş, Gabriel'in destek beklediğini hissetmiş gibi adamın dirseğini sıkıca kavramıştı. "Juliet bekliyor, her şeyi hazırladı," diye fısıldadı adamın kulağına. Sözcükleri duymuyordu Gabriel. Bütün dikkatini kızın dokunuşuna vermişti. Kör birine yol gösterirmişçesine adamın yanında yürüyordu genç kız. Birdenbire bugün dökülen bunca kanın, gördüğü bunca ölümün onu hiç etkilemediğini şaşkınlıkla fark etti. Köy berberlerine tıraş olduktan sonra çadıra girip coşkuyla yıkanan Gabriel'e Juliet hizmet etmekteydi. Suyu kazanda ısıtıp banyo küvetine boşaltmış, havluları hazırlamış, en sevdiği pijamayı çıkarmıştı. Bagratyan yıkanırken Juliet çadırın dışında bekliyordu. Uzun evlilikleri boyunca ikisi de mahcubiyetlerini yitirmemişlerdi. Temizlik çok uzun sürdü. Derisini sert bir fırçayla kıpkırmızı oluncaya kadar ovalamıştı. Ne kadar tutkuyla temizlenirse temizlensin, ne kadar büyük bir sabırsızlıkla bugünü derisinden sıyırıp atmak isterse istesin, kendisini bir türlü bulamıyordu. Bir süre sonra vücudu kirden tamamen temizlenmişti ama yoğun oluğa gelen o soyut insan ortaya çıkmamıştı hala. Şimdi mum ışığının titrek gölgeler verdiği Juliet'in aynasında görmekteydi eski yüzünü. Yine de ruhunda bir parça delişmenlik, anlaşılmaz bir şeyler vardı. Juliet'in hafifçe uyaran sesini duydu. "Tamam mısın Gabriel, gelebilir miyim?" Sonra Gabriel'in şimdiye kadar hiç görmediği uysal tavırla girdi içeriye. Kibirsiz, alçak gönüllü, fakat alçak gönüllülüğü içinde fırsat kollayıcı bir şey vardı. "Suyu dışarıya taşıyalım," dedi iyilikle. Hizmetçileri de çağırmıştı. Lastik küveti dışarıya çadırın arkasına taşıyıp boşalttılar. Juliet adama derinden gelen coşkuyla yaklaşmış, işlerini görmüş, ona başkasının hizmet etmesine izin vermemişti. Belki de Gabriel'in Paris'teyken yabancılığını Juliet'e tabi kıldığı gibi, Juliet'in de içindeki yabancıyı Gabriel'in içinde erittiği an gelmişti. "Daha ne kadar?" diye soruyordu Bagratyan. Bugün elde edilen zaferden sonra artık kurtuluş yoktu onun için. Çadır girişini kapayıp Juliet'i yumuşakça yatağa çekti. Tek kelime konuşmadan birbirlerine sarılıp yatmışlardı. Juliet kendisi için çok yeni olan saygılı bir sevecenlik gösteriyor, titreyerek aynı sözleri tekrarlarken gözyaşlarını tutamıyordu. "Senin için çok korktum." Bagratyan karısının kaygılarını anlamamış gibi uzak bakışlarla baktı. Ne kadar karşı çıkarsa çıksın düşünceleri kaba güçlerce savaş mevzilerine sürüklenmekteydi. Bugün nöbetçiler işleri gevşek tutmasalar, uyuyup kalmasalar ya da nöbetçi değiştirmeyi unutmasalar bari. Askerlerin gece saldırısına girişmeyeceklerini kim bilebilir ki? Gabriel artık ne kendisine ne de Juliet'e aitti. Kaçıp giden benliğini toplamaya çalışıyordu. Gözeneklerinden ter boşanmıştı. Juliet adama daha da yaklaşınca evlendiklerinden bu yana ilk kez karısına sevgisini gösteremedi. Kent çukurunda zafer bayramı sabaha kadar sürmüş, iç işleriyle ilgili komitenin izin verdiğinden daha çok harisa yenmiş, şarap içilmişti. Ancak Ter Haykazun görmezden gelmişti bunu. Gecenin kahramanı Nurhan Çavuş'tu. Onu arslan anlamına gelen Elleon adıyla onurlandırmışlardı. Bu Yunanca sözcük cesur adamlara verilen çok eski zamanlardan kalmış bir nişandı.